أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ey Adem'in çocukları! Allah Allah! Dikkatinizi çekti mi? Allah bize söylüyor. Ya da şahsen önce bana söylüyor. Çünkü ben Adem'in çocuğuyum. Ben bir peygamber çocuğuyum. Onun yolunda olmak üzere görevlendirilmiş, ondan dolayı dünyada var kalınmış birisi olarak işte ben Adem'in çocuğu. Benden başkası? Onları bilmem, kabul edenler için onlar da kendilerine evet desinler. Ama ey Adem'in çocukları, demek benden başkaları da olacak. Eğer hatırlayamamışlarsa, eğer anlamamışlarsa, eğer bunu akledememişlerse, ben onlardan önce anlamışsam, bunun şükrünün ifası adına, Allah'a hamdü senalar olsun diye, ben bunu onlara hatırlatsam, bu da benim ikinci bir görevim. Birinci görevim, Adem'in çocuğu olduğumu bilmem, ikincisi bunu başkalarına da hatırlatmam. Ey Adem'in çocukları, ey biz Adem çocukları olarak bizler, Allah bize söylüyor. Mescitte misiniz? Biz o zaman hemen mahalle mescidini anladık. Hatta öyle koca koca camileri anlama imkanımız yok pek Türkçe düşünce sisteminde. Çünkü o büyük camiler hep cami olmuştur. Hatta onlara Selatin camileri bile denir. Ama bakın bu işin özüne, merkezine doğru inin, işin aslına bakın ki, dünyanın ana merkezde mescidi hep mescittir. Harem mescid. Ya da Nebevi mescittir. Veya Aksa mescittir. Ama mescittir elbette. Yok efendim, cuma kılınanlar cami, cuma kılınmayanlar mescit demeye zaten hakkımız yok. O da yine bizim kültürün, bizim dilin bir gereği galiba. Hatta siz belki bazen duydunuz, mescidi cumalar vardır kimi bölgelerde. Cuma mescitleri. Öyleyse, buradaki mescit galiba ne cami olsa gerek sadece, ne de mescit. Ama ne ola ki, bu sure bize secdeyi anlatmıştı ya, unutmayalım. Bu secdenin gereği, yani Allah'a boyun eğmenin gereği hangi eylemle berabersek, o hangi konum, hangi durumda yapılacaksa, işte orası mescit, işte o makam mescit, işte o mekan mescittir. Siz o makam ve mekanınızda, onun süsü olarak, onun gereği olarak, üzerinize ne taşımanız gerekiyorsa alın üzerinize. Şaşırmayın, yanılmayın. Nerede olduğunuzu unutmayın. Ne üzeresiniz, ne yapmanız gerekiyor bilin. Yani, ey kadın sen, kocanın yanında mısın? Yok o yanındaki erkek baban mı? Amcanın oğlu, dayının kızı mı? Yani kim o senin yanındaki insanlar, ona göre süslen. Ama sen ey erkek, o senin yanındakiler kim? Annen mi, ondan mı dizine doğru şöyle kafanı indirmeye? Yaslanıp uyumaya ya da biraz huzur bulmaya niyet ettiğin o kadın annen mi? Ya da kızın, kız kardeşin mi? Ama komşu kadın mı? Ya da derdini sıkıntısını çaresiz seninle paylaşmaya önüne diz çökmüş bir başka Müslüman kadın mı? İşte onun için her secde makamı insanlar farklı süslenmeye, farklı tavır ve davranış içine girmeye, farklı bir kulluğu sergilemeye, kulluk süsünü farklı farklı üzerinde taşımaya görevlidir insanlar. Öyleyse ey Adem'in çocukları, hadi hangi secdeyi gerçekleştiriyorsanız, hangi kulluğu yapıyorsanız, o kulluğun gereğini üzerinizde gösteriniz ki, bu sizin için bir zinet, sizin için bir süs olsun, bir süslenme olsun. Öyleyse, Allah'la beraberliğiniz, ona secdeniz, sizin zinetiniz, süsünüz, tezyinatınız olacaksa, hadi iyi niçin, Allah severmiş, o dedi diye onun izni dahilinde. Ama haddi aşmayın, çizgiyi öteye ya da beriye geçmeyin. Çünkü Allah öyleleri sevmez. Elbette sevmez. Çünkü Allah'ın sınırı niye var değilse, Allah farzlar ortaya koymuş, dinde onsuz olmazlar yapmış. Yani din mi, dindarlık mı, Allah'a kulluk mu, işte onlar mutlaka yerine getirilmeli. Sakın kaybetmeyin diyor aleyhissalatü vesselam. Ama sınırları var Allah'ın. O sınırları da aşmayın, geçmeyin öteye beriye. Yani Allah o sınır neden koyduysa, onun esprisinin ne olduğunu bilin. Kulluğunuzu ona göre belirlemek zorunda olduğunuzu unutmayın. Bir takım da haramlar var, yasaklar var dinde. O haramların, o yasakların, o sizin oraya yaklaşmamanız gereken dünyanın izi, işareti ya da bölümüdür onlar. Sakın ha, onları da çiğnemeyin. Ne kaldı geriye? Bir bölüm var ki, o bölüm konusunda Allah'a bakıyoruz, dinliyoruz, dikkat kesiliyoruz, kulak veriyoruz. Cenab-ı Hak o konuda hiç seslenmemiş. Biz de karıştırmıyoruz çünkü Peygamberimiz öyle söylüyor. Hem öyle hoş bir uyarısı var ki aleyhissalatü vesselamın, kimi konularda susmuşsa sakın ha unuttuğundan zannetmeyin. O rahmetinden dolayı, merhametinden dolayı, öylece siz daha rahat olacağınızdan, huzur bulacağınızdan dolayı öyle yapmıştır. Salıverin, bırakın öyle olsun, karıştırmayın. O serbest alanda dilediğiniz gibi hareket edin diyor sanki aleyhissalatü vesselam. Çünkü Allah'ın insanlara zinet olarak, süs olarak, güzellik olarak ortaya koyduğu şeyleri, ama özellikle kullar için kıyamet gününde, ahiret gününde başkasına değil, sadece Müslüman kullar için lütuf olarak, ihsan olarak ortaya koyduğu nimetleri söyleyin. Allah helal kılmışsa kim haram kılabilir? Helal ve haram yetkisi Allah'ın dışında kime verilir? Hah, işte buldum. Tamam, yakaladım. Peygamberin de böyle bir yetkisi olmamalıydı zaten. Şu Tahrim suresi var ya, o aslında bana bunu anlatıyordu. Ve fakat galiba herhalde ben onu orada tam yorumlayamamıştım ama burası tam bana göre bir ayet diyenlerin gözleri aydın olsa, bir iyi açılsa, kulakları da bir güzel açılsa da bir kere daha beraber konuşsak. Evet, Allah'tan başka ne haram ne helal etme yetkisi hiç kimsenin değildir. Buna kimin itirazı ola? Ama Allah'ın izin verdiğine de, ya Rabbi olmaz öyle, bu yetki sadece sende kalmalı, sen bunu yapamazsın diye. Yoksa bu insanlar Allah'ın yetkisine mi sınırlama getiriyorlar kendileri nam hesabına? Tekrar söylemeye çalışayım. Evet, inanıyorum. Galiba bütün Müslümanlarda böyle inanmak zorunda olduğuna inanıyorum. Allah'tır sadece hayata karışmaya yetkili. Rab O'dur sadece, ilah O. Ondan başka ne ilah olsun hayatımızda ne de Rab. Bunu böylece bilmek dindir, imandır, İslam'dır. Ve fakat Allah hayatımıza karışırken, bak senin hayatına baban, ama iyi dinle, senin hayatına kocan, iyi bak senin hayatına annen ve baban, ya da ki senin hayatına hocan, kural koymaya yetkilidir. Bir grup oluşturmuşsan, ahdetmişsen, akit yapmışsan, söz vermişsen, grup başkanı ya da söz verdiğin kişi de senin hayatına karışabilir. Bunu ben böylece tespit ediyorum, böyle bir yetki veriyorum onlara demişse Allah, şimdi kimiler de çıksa dese ki, ya Rabbi nasıl oldu? Oysa sadece sana ait olmalıydı. Sen yetkini başkalarına paylaştıramazsın, veremezsin. Sen yetkin konusunda başkalarını kendine ortak edemezsin. Sadece sen yetkili olmalısın. Öyle olunca olmaz öyle şey. Bu yetkinin başkalarına dağıtılması konusunu senin elinden alıyorum. Artık sen kimseye yetki veremezsin dercesine Allah'a hatta yetki sınırlaması koymak anlamına gelmez mi? Sen peygamberine tutmuşsun, yetki veriyorsun ya Rabbi. Hatta bu sure 32. ayetiyle Araf suresi işte böyle sadece haram ve helal koymada Allah yetkilidir dese de, ama aynı surenin 157. ayeti Aleyhissalatü vesselam için de kullanıyor aynı kelimeleri. Öyle bir peygamber ki Tevrat'ta da görmüştüler, öncekiler İncil'de de. İşte o peygamber marufu emreden, bu insanlara marufu emredip münkerden nehyeden, ama ve yuhillu lehumut tayyibat, tayyip olanları onlara helal kılmaya yetkili, ve yuharrimu aleyhimul habais, pis, habis olanları da onlara haram kılmaya yetkili bir peygamber diye tarif ediliyordu. Öyleyse bu peygambere böyle bir yetkiyi peygambere Allah vermişse, artık Allah'a niye verdin demeye kimin yetkisi var? Peki acaba Tahrim suresindeki neydi ya? Tahrim suresindekini ben şöyle anlıyorum. Yani hatta daha bir cüretle, cesaretle söylesem, benim inancıma net ve nefis bir delil gibi anlıyorum. Hani hatırlar mısınız Tahrim suresini? Ya eyyühen nebiyyü, lime tuharrimu ma ehallallahu lek. Allah sana helal kılmışken ne oluyor sana ey nebi? Senin kendine bazı şeyleri haram kılmaya ne yetkin var? Yasak. Hayır, öyle bir yetkin yoktu senin bu konuda. Bu konuda senin o helalı haram kılmaya yetkin yoktu. Eğer sen bunu haram kıldın idiyse sadece kendine haram kıldın anlamına gelmezdi. Eğer ben senin haramını onaylasaydım bütün ümmetin o harama uymak zorunda kalacaktı dercesine ben ayetleri şöyle yorumlamadan yanayım. Tabii kendi bildiğim değil, tefsirlerden öğrendiğim kadarıyla. Hatırlarsınız Aleyhissalatü vesselam, hanımlarından birilerinin huzursuzluğunu engellemek, onlarla geçimini güzelleştirmek, onların gönlünü almak adına ya böyle megafir denilen bir şeyle karışmış bal yeme konusundaki ithamlarından doğan bir kararla ya da hanımlarından, annelerimizden birinin odasına Mariye adındaki cariyesiyle beraber girmesi konusundan doğan bir sonuçla, tamam bundan sonra artık yasak, haram ediyorum bunu bana demiştir Aleyhissalatü vesselam. Demek ki peygamberin aslında haram kılma ya da haramı helal eyleme yetkisi var ki, buna Allah baştan izin vermiş ki, peygamber böyle bir yetkisini kullanarak haram ediyor ama, peygamber ilah değildir, peygamber tanrı değildir, peygamber sürekli Allah kontrolünde bir insandır. Onun bu özelliği onu peygamber etmektedir. Ve de Allah onun tüm aldığı kararlar yanında hepsini onaylamakla birlikte işte böyle bazen binde bir, en geniş, en genel sayıyla 15 kadarını onaylamamış. Hayır, sen bu konuda isabet etmedin. Onun için ümmetini uyarıyorum, kullarımı uyarıyorum. Onlar bu konuda seni taklit etmesinler demiştir. Demek ki peygamberin aldığı kararda peygamberi taklit bizim görevimiz. Onun haram kılma yetkisi de var, onun helal eyleme yetkisi de vardır. Zaten bir hadis-i şeriflerinde Aleyhissalatü vesselam, Allahu alem mişkatül mesabih'te görebilirsiniz hadisi. Yakın gelecekte koltuğuna oturmuş, karnı şöyle göbeklenmiş, kendini de kasmış, kasılmış vaziyette. Yok arkadaş, ben Allah'ın kitabından başka bir şey tanımıyorum. Onun helal kıldığını helal biliyorum, haram kıldığı da haramdır, ben başkasını anlamam diyenler çıkacak. Dikkat edin, ben de haram kılar, ben de helal eylerim, işte mesela şu, işte mesela bunlar diye Aleyhissalatü vesselam örnekler de verir. İşte ondan dolayı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendi kendineymiş gibi aldığı kararlar aslında Allah kontrolünde alınan bir karardır. Eğer onlar onaylanmışsa ya bizzat vahiy gönderilerek ya ki değiştirilmez biçimde değiştirilmediği ortaya konularak eğer onaylanmışsa o zaman Allah'ın vahyi, Allah'ın emri, Allah'ın direktifi anlamına gelecektir. İsterseniz daha enteresan bir olay olarak Bedir Savaşı öncesi ve sonrasını hatırlayalım. Biliyorsunuz Bedir Savaşı öncesinde Aleyhissalatü vesselam arkadaşlarıyla istişare etmiş. Buraya mı yoksa şuraya mı konaklayalım diye. Bu istişarenin sonucunda hatta kendisinin teklifinden vazgeçip onların dediğine uymuş ve ona göre hareket edilmiştir. Allah da hiçbir ayet göndermemiş. Niye öyle yaptın? Öyle yapmamalıydın, yanlış yaptın diyebilirken dememiştir. Ümmet de ona uymuş üstelik. Önce peygamber ümmete, sonra ümmet peygambere uymuş hatta. Ama Bedir Savaşı'nın sonunda da benzerini yaşamamışlar mı Müslümanlar? Acaba esirlere ne yapsak? salıversek mi, öldürsek mi, mal mı alsak, fidye mi alsak, Müslüman olunca mı bırakıversek gibi. Ve bu istişare sonucunda yine aleyhissalatü vesselam onların dediğini kurallaştırmış. Ümmet de peygamberin dediğine uymuş ama çok geçmeden uyarı gelmiş. Neden öyle yaptın? Oysa öyle yapmayacaktın, yanlış yaptın diye söyleyin şimdi. Yani birincisinde peygamber istişareyle hareket edip karar alınca güzel de, ikincisinde neden yanlış? Eğer peygamberin kendi kendine ümmetle istişare edip aldığı karar ümmeti bağlamayacak idiyse ya da bu yanlışsa neden baştaki karara öyle bir özel uyarı yok? Allah nimetleri müminler için var kılmış. Hatta der ki aleyhissalatü vesselam, Allah'ın yanında eğer ki dünya ve içindekilerin sinek kanadı kadar bile bir değeri olsaydı, onun kafirlere verilmesine kesinlikle razı olmaz, ulaşmasına razı olmazdı. Yani ondan sinek kanadı kadar bir değeri olsaydı dünyanın, ondan başkalarına, kafirlere yani hiçbir nasip ayırmazdı. Değerli olan bir şeyi kafire neyi versindi? Konuyla ilgili yine aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz. Diyor ki, Medine'nin şöyle az çarşısının kenarındalar, yanında arkadaşları var, şöyle kenarda ölmüş bir oğlak ölüsü görürler, hatta dişleri de eksik filan galiba, kulağı da kopuk mu, kırık mı, eksik mi, noksan mı, kopmuş mu bir şey yani. Der ki aleyhissalatü vesselam, peki bunu kim benden satın alır? Yaz günü sıcağında, Medine'nin çarşısının şöyle kenarına atılmış bir oğlak ölüsü düşüneceksiniz. Cevap yok. Peki kime hediye etsem? Yine cevap yok. Tekrar sorunca ya Resulallah diri olsaydı bile yani biraz zor. Kaldı ki ölmüş ne yapalım? Allahu Ekber. Dönem farkını düşünebiliyor musunuz? Yani o günün insanların atı verdiği şey bugünün insanları için o bile değerlenmiş, onun bile peşi sıra koşmaya başlamışlar. İşte diyor aleyhissalatü vesselam, sizin yanınızda bu oğlak ölüsünün değeri ne idiyse, Allah yanında dünyanın değeri de odur. Yani aman Allah'ım, demek ki biz şimdi eğer kardeşle kardeş kavgası mal için yapıyorsak, ortakla ortaklık kavgası mal için yapıyorsak, insanlarla insanlık kavgası mal için yapıyorsak, o ölü bir oğlağın ya çürümüş derisi için, ya kokmuş eti için, ya neme lazım içindeki pislikleri için kavga ediyoruz. Ama zaten şimdi insanlar onu hedeflemişler. O hedefe ulaşmak için her çareye başvuruyorlar. Ya Rabbi, sen basiret, sen firaset, sen İslam'la düşünmede kolaylıklar ihsan et. Kıyamet gününde belli olacak sadece müminlere. Ama dünya hayatında müminler ve kafirler ortaklaşsınlar. Çünkü Allah'ın çok zaten, ne kadarını kim ne kullansa ne fark eder dercesine. Hatta aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz. Cenab-ı Hak diyor ki, ey kullarım, sizin hepiniz şöyle bir dağ yamaç bir zemine toplansanız, ama Adem'den bu yana hepiniz, kıyamete kadar hepiniz, insiniz ve cinniniz, kiminiz var kiminiz yoksa tümünüz, orada benden isteseniz ne isterseniz, her istediğinizi isteyebilseniz, her isteyebileceğinizi de ben size versem, hiçbirini eksik bırakmasam, benim tüm bu verdiklerim, benim mülkümden ancak, şöyle denize parmağınızı sokun çıkarın ne kadar eksiltirse, iğneyi denize batırıp çıkarın ne kadar eksiltirse, işte ancak o kadar eksiltir diyor. Öyleyse Allah bu dünyada kafirlere çok vermiş aman filan diyenlerin kulakları çınlasın. Yani o çok dediğiniz şey bir dünyanın ne kadar bölümü onu ayrıca hesaplayın. Kaldı ki yarın cenneti hak eden son kişiye, en son cennete girecek olana dünyanın 10 katı genişliğinde imkanlar, nimetler, izzetler, ikramlar sunulacaktır. Ya Rabbi beni son giren eyle de demiyoruz. İlk girenlerden eyle, hesapsız girenlerden eyle, firdevs cenneti hak edenlerden eyle, rızana uygun bir hayatta kolaylıklar ihsan eyle diye Allah'tan güzelini, tamını, çoğunu, daha güzelini, daha iyisini istiyoruz. İşte böyle. Allah ayetleri belki fark eder, anlar, insanlar bilirler diye anlatıyor. Fasıl fasıl, tafsilatlı biçimde, tekrar tekrar işte öyle anlatmaya devam ediyor Allah. Peki söyleyin, söylüyor Peygamberimiz, ben kendime önce sonra size, siz de başkasına söyleyin, deyin ki Allah ancak fahşayı emretmiş, fahşayı yasak kılmıştır. Fahşa, taşkın hareketlerin tümüdür. Sınırı aşan her şeydir. Allah, fahşa konusunda bir emir göndermiştir. Demiştir ki, onun ma zahara minha olanı da ve ma batana olanı da benim yasağımdır. Onları nehyediyorum, haram kılıyorum, artık ona dokunmayasınız. Acaba bu fahşa nola ki diye düşünüyoruz. Tefsirlere, sözlüklere, bu konunun özel kitaplarına, yazılarına, yazıtlarına bakıyoruz. Aşağı yukarı, Türkçe'de hani bir malın fiyatı konusunda kullanılan kelime var ya, fahiş fiyat diyoruz. İşte hemen hemen bu kelimenin anlattığı her şey, fahşada da, fevahişte de karşımıza çıkacak. Yani, fevahiş kelimesi, fahiş olanlar demektir. Onun, biraz da Arapça literatürüyle fahiş, müennesiyle fahişe oluşu, Türkçe'de ama fahiş kelimesinden ayrı anlam kazanmış. Yani hani bilirsiniz, katip, katibe, efendim müdür, müdire, hani böyle kelimeler var ya, birinin erkeğe ait, birinde kadına ait oluşunu biliyoruz ya, işte fahiş kelimesi fiyat için nasıl düzgün bir anlamla cinselliğin dışında anlaşılıyorsa, fahişe de aynı şekilde aslında cinselliğin ötesinde anlaşılmalıdır. Ama Türkçe'de sadece cinsellik konusunda taşkın, haddi aşkın hareket edenlere fahişe denilmiştir. Oysa cinsellikte değil, hatta ahlakta desek de bunu şöyle biraz daha yorumlasak, mesela insanlar sadece kadınlık ve erkeklik duygularında mı ahlaklı olmalılar? Hayır. Ticarette ahlaklı olsunlar mı? Evet. Peki ticarette ahlaksız olana bu anlamda fahiş hareket ediyor diyelim mi? Arapça karşılığıyla evet, Türkçe'de kullanılmıyor. Peki insanlar verdikleri söz konusunda, eğitim anlayışları konusunda, babalık modelleri konusunda, annelik düsturları veya sistemleri konusunda ahlaklı, edepli, erdemli olsunlar mı? Elbette. Peki o haddi aşmışlarsa, bu konuda ahlaksız olmuşlarsa, onların bu hareketlerine fahiş bir hareket diyelim mi? Elbette. Yani fahiş, yani fahişi anlamına geldi mi? İşte fahişeyi genelledik bu anlamda. Elbette hem cinsel ahlakta, hem ekonomik ahlakta, hem sosyal ahlakta, hem siyasal ahlakta, hem de insanla ilgili düşünülebilecek bütün davranışlarda, tavırlarda, ahlaki olmak konusunda, erdemli olmak konusunda Allah'ın çizdiği bir çizgi vardır ya, bunu öteye ya da beriye aşanlar, fahiş hareket ediyorlar, sınır aşıyorlar demektir. İşte bu fahiş hareket edenler, apaçık da yapsalar aynen haramdır, gizliden gizliye yapsalar da aynen haramdır. Bu fahiş hareketlerini herkesin bildiği bir fahiş hareket olarak yapsalar da, ya da kimsenin bilmediği fahiş bir hareket yapsalar da, yine de yasaktır, haramdır. Bunu zina formu olarak şöyle örnekleyelim, gizli ve açığını. Efendim birisi zina ediyorsa, yani herkesin gözünün ortasında, kameralar karşısında ya da dört duvar arasında değil, dört duvarın dışında zina ediyorsa, bu ma zahara minha olmaz mı? Açıktan açığa apaçık zina ediyor. Peki başka biri o gizliden gizliye, kapalı kapılar ardında, perdeler kapalı, esrarengiz biçimde, kimsenin muttali olamayacağı, kulakların duyamayacağı, gözlerin göremeyeceği bir ortamda zina ediyorsa, işte onunki de gizli zina. Ama bu ayetin ben bir de şöyle anlamını öğrendim. Bir adam zina ediyorsa, isterse apaçık etsin, isterse gizli etsin, ama herkes onu zina biliyorsa, nikahlısı olmayan bir kadınla, nikahsız bir erkekle, İslam'ın zina dediği fiili işte öyle, isterse kapalı bir alanda, isterse açıktan açığa o fiili işliyor, o işi yapıyorsa, işte buna ma zahara minha, fahiş hareket denir. Ama kimileri de var ki, herkesin bilmediği ama işin aslı zina olan bir fiil yapıyorsa, mesela hanımını bir kere, iki kere, sonra 3 kere boşamış, sonra bir daha, sonra bir daha boşayabilirim dercesine, neymiş öyle şey, boşanmada olur muymuş, ben istersen beraberim, istersem ayrı yaşarım dercesine, boşama sınırını 3'ten 9'adan öteye ayırıyor veya uzatıyor veya gönderiyorsa, bunun yaptığı farklı bir zina. İşte gizli bir suç olmaz mı? Fahiş hareketin gizlisi değil mi? Herkes onu evli zanneder ama yaptığı öyle. Peki ya kız kardeşiyle evlenirse? Ama süt kız kardeşiyle evlenirse veya bir başkasıyla nikahlı iken kendisi de nikahıyar, bu benim nikahlım demeye devam ederse, benzerlerini anladınız herhalde. Bunu siz içkide de, kumarda da, ya da namazsızlıkta da, ya da oruç bozmada da, siz onu öylece hayatınızın tümüne yansıtabilirsiniz. Mesela cumartesi gün yasaksa avlanmanız, bu yasağı apaçık çiğnemeniz, yani manzahara minha, o fahşayı işlemeniz nasıl? Cumartesi gidersiniz deniz kıyısına, oradan balık avlarsınız ve yasağı açıktan işlersiniz. Ya da insanlar görmesin diye şöyle bir çadır kurarsınız veya bir perde gerersiniz, bir engel, bir mania, ya da yüzmeye çalışırsınız, özel bir mayo giyersiniz, tuttuğunuz balıkları denizde o mayoya saklar çıkarırsınız, bu da onun gizli olanı değil mi? Ama bir de ikinci türünü öğrenmiştik. Evet, cumartesi gün gidip balık avlamak her çeşidiyle, ama cumartesi günse tamam, fahşanın açıktan işleneni. Fakat hani bir de şöyle kıyıya doğru kanallar açarsanız, kanalların ucuna kuyular kazarsanız, o kuyulara gelen balıkları cumartesi gün dokunmaz, üstelik bakmazsanız bile, ama pazar gün gidip de ne yapalım, buraya balıklar toplanmış, biz de bunları alalım, yiyelim. Biz de bu balıkları böyle avlamış olalım ama biz cumartesi günü avlamadık. İşte bugün pazar, pazar günü avlıyoruz deseniz, işte bu da işin gizli olanıdır. Ne dersiniz? Namazınızda var mı böyle açıktan yanlışlar yerine kapalı yanlışlar? Orucunuzda var mı? Hanım olmanızda, beyefendi, hanımefendi olmanızda, Kur'an'la ilginizde, sünnetle beraberliğinizde, yeme anlayışınızda, ekonomik kaygı ve kavgalarınızda, ticari ahlakınızda, zekat verme mantığınızda var mı böyle açıktan apaçık günaha zaten cesaretiniz yok ama kendinizi bile kandırabildiğiniz, ikna ederek işlemeye cesaret bulduğunuz, var mı öyle gizliden gizliye fahiş hareketleriniz, fahşanız var mı? Onu siz daha iyi bilirsiniz. İsterseniz yeniden şöyle baştan sona hayatınızı bir daha gözden geçirin. Mesela zannederim ziyaret konusunda var gibi geliyor böyle yanlışlarımız. Aslında ziyaret edecektik ama o adama gidilmez ki efendim, yani kapısını bize kapattı diyemesem de kapatıyor olduğunu zannettiğimi, ben bunu söylemeye cesaret ettiğim kadar net olmasa da işte o kadar filan diye lafı bir dolandırıyoruz. Neredeyse kendimiz de sözün başını unuttuğumuzdan dolayı, ha galiba tamam o kapı bize kapalı da ondan gitmiyoruz demeye başlıyoruz. Öyle değil. Kendi kendinize yol bulmayın. Yani Allah'ın fahşayı haram kıldığını bilin. Apaçığı da haramdır. Gizliden gizliye olanı da haramdır. Herkesin bildiği yöntem de haramdır. Kimsenin bilemediği, sadece sizin ürettiğiniz yöntem de haramdır. Hani öyle yapmış ya adam, öyle bir günaha girmiş ki, hacca giderken üstelik, sonra pişman olmuş, elbette güzel, o yönüne buraya kadar çok hoş, adam günaha girmesi hoş değil ama pişman olması çok güzel, af dilemiş Allah'tan, yalvarmış Allah'a, aman Allah'ım bilemedim, etmedim, eylemedim, şeytan yaptırdı demiş sonunda, şeytan dayanamamış, derler öyle, yalan ya Rabbi demiş, vallahi de billahi de yalan, ben de düşünemezdim, hem kendisi yapıyor hem de işi bana atıyor diyormuş, öyle yapmayalım. Başka val isme, günah da. Onları da haram kılmış Allah. Günah. Yani şimdi fahşa günah, günah fahşa aynı şey gibi zaten. Olur mu? Yanındaki de aynı bir vel bagye bi gayril hak. Haksız yere haddi aşarsanız ne demek yani? Haklı yere de olur mu? Mesela bir adamın elini keseceksiniz haksız yere. Haksız yere keserseniz tamam bu haram işte. Peki haklı yere kesilir mi? Onu sen bilirsin zaten. Niye soruyorsun diyorum ben de. Peki ya günah nola? Allah'ın bir çizgisi, Allah'ın bir yolu var. Allah'ın bir programı var. Allah'ın bizden istediği bir hayat var. İşte bu hayatı yaşarken biz, onun istediği gibi olmak isterken biz, eğer onun dediğinin dışına çıkarsak, Rahman'ın dediği gibi olacakken şeytanın dediği gibi olmaya başlarsak, buna günah diyoruz. Yapıp ettiklerimiz, peki neden yaptım ama denilince, Allah dedi, peygamber dedi diyebiliyorsak sevaptır, diyemiyorsak, o zaman niye yaptı ki? Günahtır bu elbette. Bir daha yapmasak olmaz mı? Vel bağye bi gayril hak. Bir de haksız yere azgınlık. Yani haklı yere azgınlık zaten olmayacağına göre hem tehdit anlamına gelir, hem de o azgınlık denilen fiil eğer min ba'di ma zulimu ise, zulme uğramışsa insanlar, yani bir haksızlık ki benim haksızlık yapmama gerektiriyorsa, o zaman Allah'ın izniyle olmuşsa elbette bağı değildir o. Bir de ve en tüşrikü billahi ma lem yunezzil bihi sultana, Allah izin vermemiş, benim ortağım olsun dememiş. Öyle değil zaten, kimseye izin vermez Allah. Benim ortağım olsun diye Allah kime söyler sizce? Hiç kimseye razı olmaz. Ama zannederim burada Allah'ın bir sulta, bir otorite, bir izin indirmediği halde Allah'ı kim ortakla düşünürsenin iki anlamı olsa gerek. Biri, söyleyin, didik didik edin vahyi, Allah'a tekrar müracaat edin, kitabını yeniden okuyun. Eğer öyle bir otoriteye, öyle bir izine, öyle bir müsaadeye rastlamışsanız, tamam Allah'ı ortakla düşünün. Ama değilse, ki zaten değil ve bulamayacaksınız, öyleyse gelin vazgeçin bu iddiadan. Bir anlamıyla böyle. Tabi Allah en iyisini bilir. Anlayabildiğim kadarıyla ikinci bir anlamı var bu ayetin, bu bölümünün. Yani Allah elbette hayatın tümünde kendisini dinlememizi ister. Ama biraz serbest alanlar bırakır bazen. İşte o serbest alanda da gönlünü etmek adına, dediğini dinlemek adına izin verdiği varlıklar vardır bize. İşte o izin verilen varlıklar Allah'ın izin vermesinden dolayı bizim sözünü dinleyeceğimiz varlıklardır. Bir çocuk için anne babası, bir kadın için kocası, bir asker için komutanı, bir grup üyesi için grup başkanı, bir öğrenci için hocası, ama beraber yaşayanlar için beraber yaşadığı insanlar, işte onlar sözü dinlenecek insanlardır. Bunu Allah böylece izin verdiğinden dolayı, yani şöyle olur mu? Yavrum, evladım, gelsene, canım, tatlım, kuzum benim, kızım, hadi bana bir su versene. Ne demek be? Bana Allah'tan başka kimse emredemez, sen ne oluyorsun? Neyin nesinde bana emrediyorsun diyecek mi çocuk? Elbette hayır. Çünkü elbette Allah izin verdi diye baba onu isteyecek, söyleyecektir. Ya da çocuklar, yarın şu konuyu okuyoruz, bir gün bu konu işleyeceğiz, hadi bakalım şimdi burayı yazın, 10 defa yazın ya da burayı ezberleyin gelin demişse bir hoca. Hoca hoca, aklın başında mı? Sen nesin, ne zannediyorsun kendini? Tanrı mısın sen? Allah seni ortak mı etti bana? Kesinlikle ben seni dinlemiyorum diyecek mi çocuklar? Asla. İşte Allah'ın izin verdikleri hariç geri kalanlar demektir. Ama birincisi biraz daha bağlayıcı, belki de anlatım süreci içinde önceki ve sonrakilerle biraz daha uyum içinde zannediyorum. Çünkü hemen arkasından diyor ki Allah ve en tekulu alallahi ma la ta'lemun, ve Allah'a bilmediğiniz şeyleri Allah böyle diyor olarak iftira ediyorsanız, hem bilmiyorsunuz hem öyle zannediyorsunuz. Siz bilirsiniz. Dilediğiniz gibi hareket edin. Siz bilirsiniz. İstediğinizi yapın ama iyi bilin ki veli külli ümmetin ecel. Her toplumun bir eceli vardır. İşte bu ayet bize üç çeşit kıyametten, üç çeşit ecelden söz eden İslam'ın özel anahtarlarından biridir. Kişinin belli bir zamanlaması, hayat programı vardır. En son bölüm Türkçe'de ecel adıyla anılır ve artık o dünyadaki hayat programının sonunu yaşamış, ecelinin sonu gelmiş, aslında eceli gelmiş diyoruz, işte ölmüştür diyoruz. Bir de toplumların eceli vardır. Ad'ın, Semud'un eceli, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun eceli ya da birilerinin, diğerlerinin eceli gibi, likülli ümmetin ecel, her toplumun bir eceli vardır. Bir de bütün evrendeki varlıkların, kainatın bir eceli vardır, evrensel bir ecel mantığı. O ecele göre de güneşin, ayın, yıldızların, birinci, ikinci, yedinci kat semaların hepsinin bir eceli gelecektir. Tersinden söylersek, insanın bir bireysel kıyameti, toplumların bir toplumsal kıyameti, bir de bütün varlıkların evrensel bir kıyametinden söz edilir. Ona göre, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz diyordu ki, yani delillerimizi söylesek, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz diyor ki, sahabeden birileri gelmiş yanına, Badiye'den gelmişler, Medine'nin dışından, ötelerden. Aleyhissalatü Vesselam'la konuşurken akıllarına gelmiş, demişler, ya Resulallah kıyamet ne zaman? İçlerinden biri çocuk, diğerleri olgun ve ihtiyar. Diyor ki Aleyhissalatü Vesselam, şu çocuk siz gibi olmadan sizin kıyametiniz kopacak. Demek ki bireysel bir kıyamet, ferdi kıyamet benim ya da senin ölümün. Bir de اِذَا الشَّمْسُ كُوْبِرَتْ وَاِذَا النُّجُومٌ كَدَرَتْ اِذَا السَّمَاءٌ فَتَرَتْ اِذَا السَّمَاءٌ شَقَّتْ sureleri ve ayetleriyle anlatılan kıyamet vardır. İşte o kıyamette ayın, güneşin, yıldızların, tüm evrenin konu olduğu bir kıyamettir ki her şey yerle bir, her şey yeniden bir şekle bürünecek. Evrensel kıyamet, kevni bir kıyamet. İkisinin ortasında bir de toplumsal kıyamet var ki, hani Cebrail gelmişti ya, bembeyaz elbiseleri, simsiyah saçlarıyla hemen mescidin yanı başından bir evden gelir gibi, ama kimse onu tanımıyor. Üzerinde yolculuk elbiseleri de yoktu. Gidip peygamberin dizinin dibine oturdu, ellerini koydu şöyle dizlerine ve dedi ki, ya Resulallah, ya Muhammed, söyle bana iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir? Söyle bana kıyamet ne zaman kopacak? Hepsinden sonra dedi ki, onları siz hadis kitaplarında bakar okursunuz. Peki dedi, kıyametin alametleri nedir madem bilmiyoruz? Madem ki kıyametin ne zaman kopacağını ne sen biliyor musun ne ben, evet kabul ettim. Evet işin aslı öyle, ama kıyametin alametlerinden söz et dedi. Aleyhissalatü Vesselam da toplumsal kıyametin alametleri olarak toplumun ana faktörlerinden ikisinin darmadağın olmasını öneriyor, söylüyor, anlatıyordu. Çünkü toplum ekonomik ve sosyal yapıdan oluşuyordu. İnsanların ekonomik ve sosyal yapılanmaları toplumu oluşturuyordu. Dedi ki, bir, ekonomik dengesizlik, herkesin kafayı takıvermesi mala mülke, bu konuda yarışa girmeleri, dertleri, sıkıntıları bu olmalısı, yani yapılanma yarışında herkes birbiriyle mücadele etmesi toplumu alabora edecek, alt üst edecektir. Diğeri de sosyal dengedeki dengesizlik, yani bir insan nüve olarak ailede yaşayacaktır. Ailenin baba, anne ve çocuktan oluşması, onların görevlerinin İslam tarafından belirlenmesi, o toplumda, toplumsal nüvede dengenin oluşması, varlığı demektir. Ama ne zaman ki anne köleleştirirse kendisini, baba ona ortak olur, hatta Tanrı diye kendi doğurdukları çocuğu, yani Tanrı doğurdukları, Tanrı olarak var kıldıkları çocuğu kendi başlarında hakim bilir, bütün programı ona göre ayarlarlarsa, işte o zaman toplumsal kıyamet kopar. Ve likülli ümmetin ecel, evet her toplumun bir eceli vardır. Demek ki bu Cibril hadisine göre yeniden dönmek zorunda kaldık. Özetliyoruz, acaba her toplumun nasıl bir kıyameti varmış? Üstelik ayetin devamında فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَخْدِمُونَ denildiğine göre, ecel gelince kan bulsanız da ölüm vardır, can bulsanız da ölüm vardır, yeniden yapılansanız, yeniden plan projeler üretseniz, yeniden bir yerlerden adam getirseniz, yeniden onun yenilenmesi adına her şeyinizi ortaya koysanız, ama yine ne bir saat ileri ne bir an geri alabilirsiniz olayı. Peki tekrar dönüyoruz Cibril hadisine. Diyor ki Cebrail aleyhisselam aleyhissalatü vesselama, ya Muhammed, İslam'dan haber versene. Nedir İslam? Beni İslam konusunda bilgilendir. Sen sadece Allah'ı kul köle olmaya layık ilah bileceksin. Ondan başka hiçbir ilah tanımayacaksın. Bu inancında Muhammed Aleyhisselam'ı örnek bileceksin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ya da en ta'budallah ve la tüşrikü bihi şey'a. yani sadece Allah'a kul köle olunuz ama onu ortaklı düşünmeyiniz. Allah'a kul köle olmanızı namaz gibi bireysel planda ama bedenen, zekat gibi toplumsal planda ama malen örneklendiği gibi icra ediniz. Yani inandık deyip bırakmayınız, bir fiil uygulamalı olarak gösteriniz. Namaz ve zekat gibi aktif planda, zekat ve namaz aktiftir, yapılan şeylerdir. Ama oruç gibi pasif planda sadece niyetinizle yaşadığınız İslam bölümü de vardır. İşte İslam'da bir de bu bölüm, yani oruç bölümü, yasaklar bölümü, niyetle yaşanan İslam bölümü vardır. Bir de bu üç, kelime-i şehadet dediğimiz imanın ikrarından, kulluğun Allah'a aidiyetinden sonra üç açılım. Ama dördüncüsü belki bu üçünün özeti, bir de hac var ki niyetinizle, eyleminizle, malınızla, bedeninizle, bireysel ve toplumsal yaşantınızla, zamanınız ve mekanınıza insan olarak Allah'ın karışmasının ifadesi olarak buyurun işte İslam budur dedi aleyhissalatü vesselam. Arkasından doğru söyledin deyince şaşırdı sahabe. Allah Allah dedi. Bu neyin nesi? Hem soruyor hem de sanki imtihan ediyor gibi biraz da ağırlarına gitmedi değil anlaşılan. Ama peygamber oradaydı. O hiçbir şey demediğine göre bir anlamı vardı bu işin. Peki iman nedir diye sordular Cebrail aleyhisselam. Aleyhissalatü vesselam dediler ki iman Allah'ı melekleri olan, kitaplar gönderen, peygamberler görevlendiren, bunlar doğrultusunda hesaba çekecek olan ahiret, kıyamet konusunu gündeme getirdi. Sonra Allah her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir, her istediğini yapabilendir. Ne isterse sorumsuz olan, yani başkalarına sorumlu olmayandır dedikten sonra onu da tasdik etti Cebrail aleyhisselam. İhsanı sordu, Allah'ın huzurunda olma bilinci diye cevap verdi aleyhissalatü vesselam. Biz onu görmesek de o bizi görüyor, bunu bilebilmek böyle anlamaktır dedi. Kıyamet ne sen bilirsin ne ben bilirim deyince, peki dedi kıyamet alametlerinden söz et. Bu bireysel kıyamet değil, bu evrensel kıyamet değil, işte bu toplumsal bir kıyamettir. Bir toplumu oluşturan ana faktörler, bir yanda ekonomik, tabi şartlar, bir yanda da sosyal, yani insan faktörüdür. Öyleyse o toplumda insanla ilgili o sosyal bölümün, sosyal düzenin ortadan kalkması, sosyalitenin, toplumsal yapının darmadağın olması, o toplumda kıyametin kopması anlamına gelecektir. Ya da beri de ekonomik dünyada Allah'ın dediğinin dışına çıkmak ya da insanların hedeflemesinde onun araç olmak yerine amaç haline gelmesi belki de kıyametin kopması anlamına gelecektir. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem en telidel emetu rabbeteha, yani bir kadın cariye olmasını, kendisinin ortaya çıkardığı, yani kulun kurbanın olan, kölen olan ben senin, ben senin cariyen olam, sen efendi ol, sen Rab ol, sen etkin ol, sen egemen ol dediği bir varlığı kendisi ortaya koyuyorsa üstelik, bunu kendisi yapıyorsa, yani ailede çocuk anne babanın güdümünde eğitilecekken, çocuğun programını hem aile yapar, hem de onu kral konumuna, tanrı konumuna koyup kendileri onun hizmetçisi, kölesi durumuna düşerlerse, her şey çocuğa göre ayarlanır. Ama buna rağmen çocuğun gönlünü hoş etme programı ana baba tarafından yapılırsa, biz senin köleniz, biz senin kulunuz, sen bizim efendimizsin, sen bizim tanrımızsın, sen bizim Rabbimizsin dercesine her şey çocuğa göre ayarlanır. Ama ayarlayan ana baba olursa kıyamet koptu bilin. İkincisi ve enteral hufatel uratel aletel yaşa yetetabeluna fil bünyan. Daha dün, hatta şimdi bile sırtı çıplak, yalın ayak, başı kabak koyun çobanlarının başlamışlar yapılanma yarışına girmişlerse, dertleri bu olmuşsa yapı ve yapılanma yarışı şehirleşmede, köy, kent anlayışında, mal, mülk anlayışında, dükkan, tezgah anlayışında her şeylerini, hayatlarını buna vakfetmişlerse, ekonomik dünya kaygı ve kavga birinci ve tek gaile haline gelmişse kıyameti bekleyin. وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ اَجَلْ Evet, her toplumun bir eceli vardır. O ecel gelince tamam. Yani hak ettiler mi ölümü? Artık kan bitmiştir. Hak ettiler mi ölümü? Artık imkan bitmiştir. Ne bir saat ileri, ne bir saat geri. Peki bu bir saat 60 dakika anlamına gelse mi? Yok, eğer bana bırakırsanız ne bir saat ileri ne bir saat geri, yani 35 tane saat hangi marka mı? Dün Arlon, Hıston, Nacar derlerdi. Bugün de Seiko diyecekler herhalde. Ya da benzerleri Zenit mi, Longin mi olacak? Öyleyse bu saatlerden ne bir tane verebilirsiniz canlanması için, ne bir saat alabilirsiniz mi diyeceğiz? Hayır, asla ve kata bu kelimenin peygamber dönemine ait anlamına dönüyoruz. Peygamber döneminde bu kelime bir an demektir. O gün kol saatleri yok. Fırındayım birinde. İki samimi görünümlü Müslüman dert yanıyorlar. Arkadaş, bu insanlara ne demeli? Akıl almaz. Yani akıl fikir ermez. Bu ne menem şey? Nasıl da suçlamaya hep hazırlar. Aslında saat sağ kola takacaksın. Çünkü peygamber de sağ koluna takıyormuş ama bin bir laf ediyorlar. Onun için takamıyorum diyor adam. Peygamber saati sağ koluna takıyormuş. Ne kadar güzel. Hangi saati ki? Ne zamanda o saat, markası neydi ki, düşünün isterseniz. Çünkü peygamber, eğer böyle diyecekseniz, milattan önce 2000 yıllarına ait bir Kur'an bulunmuş, onu okuyormuş da dersiniz o zaman. Yahu peygamber milattan sonra çıktı zaten. Kur'an sonra geldi zaten. Milattan önce 2000 yılda Kur'an yoktu ki yazılmış olsun diyeceğiz. Öyleyse saat demek 60 dakika demek değildir. Ya saat demek şu duvarda olan, sallamalı, kolda olan, ekranda olan ya da pilli olan, cereyanlı olan değil. Ya saat bir an demektir. Ecel geldi mi ne bir an ileri ne bir an geri bıraktırabilirsiniz. Hak ettiniz mi işiniz bitik? Zaten insanlar gibi toplumların da ömrü vardır. Hatta bu işin tarihte, İslam tarihindeki piri kabul edilen alimlerden biri İbn Haldun aynen diyordu. Toplumlar da İnsan gibi doğar, gelişir, büyür, olgunlaşır, ihtiyarlar ve ölür. Yani hepsi mi? Ama insanlar da öyle değil mi? Bazısı çocukken ölür, bazısı gençken ölür, bazısı ihtiyarlamadan ölür ama bazısı ihtiyarlar pirifani haline gelir. Ölemez de birden ama sonunda hepsi ölecektir. Ölüm takdirdir. Ya beni Adem, anladınız mı ey Adem'in çocukları? Ey Adem oğulları! İmma yetiyenneküm rusulüm minküm. Madem ki hayat bu, madem ki sınav bu, madem ki işin aslı Allah'a iltica etmek, dediğini dinlemek, teslim olmakmış, değilse zaten hayat bitecekmiş, ölüm takdir edilmiş, mutlaka gelecekmiş. Öyleyse ne zaman ki size sizden bir peygamber bizim görevlimiz olarak gelmişse, yakussun aleyküm ayati, benim ayetlerimi size anlatan bir peygamber gelmişse, فَمَنْ اِتَّقَى İşte o zaman kim ki takvalı davranır, kim ki karşı gelmekten sakınır, korunur, kim ki Allah'a kul köle olma sevdasını Allah'ın dediğini dinlerse ve aslaha halini düzeltir, ıslah ederse, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ Onun için bir korku yoktur, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ve onlar mahzun ve mükedderde olmayacaklardır. Yani ey Adem'in çocukları diye Allah, yukarıdan beri anlatılan, surenin başından beri anlatılan Adem konusuna daha bir açıklık kazandırdı bu ayetle. Ya da biz öyle açıklandığını zannettik. Dördüncü ya beni Adem çünkü. Ey burada anlattığım Adem'in çocukları, anladınız mı? Siz yeryüzüne neden inmişsiniz? İlkiniz Adem'i de aynı görevle indirdim. O benim elçimdi, peygamberimdi. Tıpkı o gibi ne zaman ki size içinizden birini elçi seçmişim. İçinizden biri. Sizden biri olarak, meleklerden değil, cinlerden değil, başkalarından değil, sizden biri olarak, içinizden biri olarak kimi elçi seçmişsem, o size benim ayetlerimi anlatarak gelmişse, kıssa ederek sunmuşsa, yani ayetleri bir hayat programı olarak takdim etmişse, işte kim ona uyar, onu dinlerse, o cennete, çünkü cennetin tariflerinden biri, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Mahzun ve mükedder olmak yok, korku yoktur orada. Ama وَالَّذ۪ينَ كَدَّبُوا بِآيَاتِنَا Kim de ayetlerime zulmeder, ayetlerime hakaret eder, ayetlerimi yalan sayarsa, وَاسْتَكْبَرُوا anha müstekbir davranırsa, ihtiyacım yokmuş gibi hareket ederse, اُلَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ Onlar da ateşin arkadaşları, cehennemin dibine, هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Orada ebediyen kalacaklardır. Tekrar dönüyoruz bu ayetlere. Ayetleri kıssa eden bir peygamber. يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ peygamberlerin asıl görevinin bu olduğunu zannediyorum. Yani peygamber Allah'tan gelen vahiy teybi alsa, insanların kulaklarına ulaştırıverse, yani ey insanlar bak Allah böyle söylüyor dese, bu peygamberlik anlamına gelmeyecek. Ya gussûne aleyküm âyâti demek, anladığım kadarıyla ayetleri yaşanır şekilde duyurmak, anlatmak, açıklamak, ayan beyan etmek demektir. Çünkü kıssa öyle bir hayat hikayesi ki, onu dinleyen, onu okuyan, onunla baş başa kalan o hayat hikayesinde kendisine bir rol bulur. Ben şunu mu yapıyordum? Aa ne kadar kötü. Ben şöyle mi yapıyordum? Aman ne kadar güzel demeyi becerir. İsterseniz kıssaların en güzeli Ahsenul Kasas, Yusuf suresine bir daha bakın bu açıdan. Olayda ismi geçen, kendisinden söz edilen insanları yeniden sıralayın. Yakup, Yusuf, annesi ve kardeşleriyle, kervandakiler, suya giden özel görevlisiyle, köle pazarındakiler, aziz ve görevlisiyle, melik, saraydakiler, azizin karısı ve diğer kadınlarla, zindandaki iki arkadaşı, belki gardiyan ama diğerleriyle, şöyle bir bakın, siz kendinize bir kefen biçebilir, bir fistan biçebilir, bir görev, bir rol biçebilirsiniz. Bir bakın bakalım, acaba siz neredesiniz denilebilir. İşte kıssanın özelliği budur. Yani ayetlerin kıssa edilmesi, buyurun size bir hayat programı diye sunulması demektir ki, işte peygamberler bunun için gelmiştir. Vahyin, Allah'ın gönderdiği vahyin, bir de peygamber tarafından yaşanır biçimde ikamesi, sünnet dediğimiz peygamber davranışlarının var olması onun için zaruridir. Yani Kur'an'ın onsuz olmaz parçasıdır. Femen ittaka. Geldi peygamberler, anlatıyorlar, öğretiyorlar, tanıtıyorlar, söylüyorlar. Geldi peygamberler, hayatı öğretiyorlar. Yani ayetleri kıssa ediyorlar. İçlerinden biri olarak geldi peygamberler. Davut o orduda biriydi. Süleyman o sarayda biriydi, Zekeriya o toplumda biriydi, İsa orada doğmuş biriydi, herkesin duyup bildiği, işte aleyhissalatü vesselam Kureyş'ten biriydi zaten, işte o peygamber onlara gelince, eğer ki kimileri ittaka yaparlarsa, Allah'a karşı gelmekten korkar sakınırlarsa, Allah'ın korumasına talip olurlarsa, yollarını Allah'la bulmaya çalışır, ona danışır, onun dediğini dinlerlerse ve öğrendikleriyle de hallerini düzeltir ve aslaha yaparlarsa فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ ne korkacaklar, ne üzülecekler onlar. Yani cennete gidecekler. Çünkü aynı tabiri daha sonra göreceğiz. Girin cennete, artık korkmayacaksınız, mahzun ve mükedder olmayacaksınız deniliyor. Ama وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, sanki yokmuş gibi davrananlara gelince, sanki ayetler Allah'ın ayetleri değil de insanlar uydurmuş gibi onlarla beraberliğe gelince, eyvallahsız yaşayanlara gelince, yani وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا yapanlara gelince, müstekbir davrananlara, benim ayete ihtiyacım yok, ayette neymiş, bana yol göstermesinin ne anlamı varmış, benim yol gösterilmeye ihtiyacım yok ki diyenlere gelince, اُلَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ onlar da cehennemliktir. Çocuklara yaparsınız belki bazen, hadi şöyle yap da sana bir kalem versem, bana ne, ne yapayım kalemi, bende 50 tane var diyebilir. Hadi böyle et de sana bir telefon hediye edeyim, aa bende 3 tane var zaten, ne yapayım, üstelik seninkinin geçmiş modelini ben hayır hiç kullanamam diyebilir. Ya da bir başkasına, var mısın, hadi şöyle et de sana bir yemek yedireyim, senin yedireceğin yemeği biliyorum diyebilir. Yani işte buna müstekbir davranmak diyebiliriz, ihtiyatsız olmak, büyüklük taslamak, onun dediğine ihtiyacı olmamak anlamına, kendini büyük görmek ya da büyüklenme sevdasına kapılmak, böyle olanlar da cehennem ashabıdır. Hum fiha halidun, orada ebediyen kalacaklardır. Ya Rabbi, sen bizi onlardan eyleme. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.